Ayrım 42. Sabırsız Yürek. Stefan Zweig. Sayfa 348. Kondor yeniden yanıma geldi ve sevecenlikle omuzlarımdan tutup koltuğa oturttu. "Böylelikle," dedi. "Sanırım böylelikle çok büyük bir felaketi önledik. Çok büyük bir felaketi. Neyse, konumuza dönelim. Bu vesileyle sizi tanımış olmaktan mutluluk duyuyorum. Lütfen itiraz etmeyin. Gerçek bu. Abartmıyorum. Sizi asla Kekes Falva'nın övdüğü gibi olağanüstü, inanılmayacak derecede iyi bir insan olarak nitelemiyorum. Aksine, bence siz duygularından tam emin olmayan, yüreği sabırsızlıkla dolu, gerçekten güvenilmez birisiniz. Bu anlamsız istifayı engellemiş olduğum için ne kadar mutluysam, çok çabuk karar alıp sonra sakıncalarını görünce bundan vazgeçmenize tanık olduğum için o kadar rahatsızım. Sizin gibi ruh hali çok çabuk değişen insanlar büyük sorumluluklar altına girmemeli. Bu açıdan uzun sürecek ve büyük direnç gerektirecek bir şey için son düşüneceğim insan sizsiniz. Bu yüzden iyi dinleyin. Sizden fazla bir şey istemeyeceğim. Yalnızca en gerekli, en kaçınılmaz olanı. Edith'i yeni bir tedavi konusunda ikna ettik. Daha doğrusu onun yeni sandığı bir tedaviyi. Sırf sizin için buradan uzaklara gitmeyi, aylarca uzaklaşmayı kabullendi. Bildiğiniz gibi 8 gün sonra yola çıkıyorlar. Yalnızca bu 8 gün boyunca yardımınıza gerek duyuyorum. Rahatlamanız için özellikle belirteyim, yalnızca 8 gün. Sizden tek isteğim, yolculuk gününe kadar bu bir hafta boyunca ona karşı sert ve kırıcı olmamanız, yeni, beklenmedik bir şey yapmamanız. Gerek sözlerinizle, gerekse davranışlarınızla bu zavallı çocuğun size duyduğu tutkunun sizi rahatsız ettiğini belli etmemeniz. Şimdilik sizden daha fazlasını beklemiyorum. Sanırım istenebilecek en az şey de bu. Başka birinin yaşamı için yalnızca 8 gün kendinize hakim olmak. Hepsi bu. Peki ya sonra? Şimdilik daha sonrasını düşünmemize gerek yok. Bir tümörü ameliyatla çıkarırken, daha sonra tekrar oluşup oluşmayacağını da kendime sormuyorum. Biri benden yardım isteyince, yalnızca bir tek şey düşünürüm. Tereddüt etmeden, dört elle olaya sarılmak. Bu her durumda en doğru, en insanca davranış. Gerisi tamamen şansa ya da inançlı kişilerin söylediği şekliyle Tanrı'ya kalmıştır. Birkaç ay içinde neler olabileceğini kim bilebilir? Belki de durumunda sandığından çok daha olumlu bir değişiklik olur. Belki de uzaklık size olan tutkusunda bir rahatlama olmasını sağlar. Tüm olasılıkları düşünmem olası değil. Bence siz de bunu kafanıza pek fazla takmayın. Bu süre içinde tüm gücünüzle aşkının sizin için korkunç bir şey olduğunu belli etmemeye çalışın. Kendinize durmadan şu sözcükleri yineleyin. 8 gün, 7 gün, 6 gün. Bir insanı kurtarıyorum, onu kırmıyorum, üzmüyorum, moralini bozmuyorum, yaşama sevincini azaltmıyorum. Sizden beklediğim 8 gün boyunca kararlı ve erkekçe davranmanız, sözünüzün arkasında durmanız. Ne dersiniz? Bunu başarabilecek misiniz? Evet diye hemen yanıtladım. Kararlılığımı göstermek için de heyecanla ekledim. Kesinlikle, bana kesinlikle güvenebilirsiniz. Görevimin sınırının belirlenmesiyle yeniden güç kazandığımı hissediyordum. Kondor'un rahat bir nefes aldığını duydum. Tanrı'ya şükür. Size çok endişelendiğimi itiraf etmeliyim. İnanın bana, Edith size açılmasının, yazdığı mektubun karşılığında kaçıp gitmenizi kaldıramazdı. Bu açıdan önümüzdeki birkaç gün çok önemli. Sonrasını daha sonra düşünürüz. Önce bırakalım, zavallı küçük kız biraz mutlu olsun. 8 gün boyunca gerçeklerden habersiz mutlu olmalı. Bu bir hafta boyunca hislerinizi gizleyebilirsiniz, değil mi? Bir şey söyleyeceğim yerde anlaştık anlamında elimi uzattım. Öyleyse sanırım her şey yoluna girdi. Artık huzur içinde karımın yanına gidebiliriz. Ancak ayağa kalktı. Bir konuda tereddütlü olduğunu anlıyordum. Bir şey daha var diye ekledi fısıldayarak. Biz doktorlar her zaman en beklenmedik gelişmelere karşı bile hazırlıklı olmak, her olasılığı düşünmek isteriz. Eğer bu yalnızca bir öngörü, bir terslik olursa, yani diyelim ki dayanma gücünüz tükenirse ya da Edith'in kuşkuları dayanılmayacak boyuta ulaşıp bir krize yol açarsa bana hemen haber vermelisiniz. Hiç ama hiçbir şekilde bu kısa ancak tehlikeli bir süreçte geri dönülemez bir şeye kalkışmayın. Eğer görevinizi sürdüremeyeceğinizi düşünürseniz ya da bu 8 gün içinde farkında olmadan kendinizi ele verirseniz sakın ama sakın benden utanıp çekinmeyin. Mesleğim gereği insanları o kadar çok tüm çıplaklığıyla gördüm, o kadar çok çürük ruha rastladım ki. Gece gündüz 24 saat boyunca ne zaman gerek duyarsanız gelebilir ya da telefon edebilirsiniz. Hemen yardıma koşmaya hazır olduğumdan emin olabilirsiniz. Çünkü ne ile karşı karşıya olduğumuzu çok iyi biliyorum. Neyse, şimdi. Yanımdaki sandalyenin geri itildiğini ve kondorun ayağa kalktığını duydum. Öbür tarafa geçmemizde yarar var. Çok uzun konuştuk. Karım çok kolay huzursuz oluyor. Aradan yıllar geçmesine rağmen onu tedirgin etmemek için hala çok dikkatli olmam gerekiyor. Kaderin yaraladığı bir insan ne olursa olsun hep yaralı kalıyor. İki adımda elektrik düğmesine giderek ışıkları yaktı. Ona baktığımda yüzü bana çok farklı göründü. Belki de parlak ışık yüzündeki hatların keskinleşmesine yol açıyordu. Alnındaki kırışıkları ilk kez net olarak görüyor, yüz ifadesinden bu adamın çok yorgun, neredeyse çökmüş olduğunu anlıyordum. Kendini hep başkaları için feda etmiş diye düşündüm. O anda yaşadığım ilk tatsızlık karşısında kaçmak istememden dolayı utanıp ona minnettar olduğumu belirten bir heyecanla baktım. Bunun farkına vararak gülümsedi. Sevgiyle omzuma vurarak fısıldadı. Bana gelmeniz ve konuşabilmemiz ne kadar iyi oldu. Ya gelip konuyu tartışmamıza bile fırsat olmadan kaçıp gitseydiniz. Yaşamınız boyunca pişman olmak, acı çekmek durumunda kalacaktınız. Kişi her şeyden kaçabilir. Yalnızca kendinden asla. Haydi içeri geçelim, gelin dostum. Bu adamın böyle bir zamanda söylediği dostum sözcüğü beni gerçekten çok etkiledi. Ne kadar zayıf, ne kadar alçak olduğumu bilmesine rağmen beni hor görmüyordu. Bu sözcükle yaşlı ve bilge bir insan olarak genç ve toy bir insanın yeniden kendine güvenmesini sağlamıştı. Rahatlayarak, mutlulukla onu izledim. Bekleme odasından geçtik. Kondor yandaki odanın kapısını açtı. Henüz toplanmamış yemek masasının başında karısı oturmuş örgü örüyordu. Onun örgüyü tutuşundaki özeni, şişleri kullanmaktaki ustalığını ve örgü çantasındaki yünlerin ve makasın düzenini gören birinin bu kadının gözleri görmeyen biri olduğunu anlaması olanaksızdı. Ancak önüne eğdiği başını kaldırıp baktığında boş göz bebeklerinin içinde parlayan lambanın yansıması gözlerindeki özrü ortaya çıkarıyordu. Evet Clara, sözümüzü tuttuk değil mi? Kondor karısına dönerek onunla konuştuğu her zamanki yumuşak, sevecen sesiyle seslenmişti. Uzun sürmedi değil mi? Teğmenin beni ziyaret etmesine nasıl sevindim bilemezsin. Aslında sana da anlatmamda yarar var. Sevgili dostum, bir dakika daha oturabilir miydiniz? Teğmen hani sana anlattığım Kekes falvalarında oturduğu kasabadaki garnizondan. Anımsıyorsun değil mi? Hani şu hasta küçük kızın olduğu. Aa, şu zavallı sakat kız değil mi? Şimdi anlıyorsun işte, Teğmen sayesinde sık sık oraya gidip görmeme gerek kalmadan orada neler olup bittiğini öğrenebiliyorum. O her gün oraya gidip zavallı hasta kızla ilgileniyor ve ona arkadaşlık ediyor. Kör kadın başını benim olduğumu düşündüğü tarafa çevirdi. Sert yüz ifadesinde belirgin bir yumuşama görülüyordu. Ne kadar iyisiniz Teğmen. Onu nasıl mutlu ettiğinizi düşünüyorum da. Mutlulukla başını sallarken masa üstündeki eli istemeden bana doğru uzattı. Benim için de çok iyi diye Kondor heyecanla atıldı. Aksi takdirde onun gergin sinirlerini yatıştırmak için oraya çok daha sık gitmem gerekecekti. Özellikle bu son haftada tedavi için İsviçre'ye gitmeden önce Teğmen Hofmiller'ın onun yanında olması benim açımdan büyük şans. Edith'le uğraşmak gerçekten hiç kolay değil ama Teğmen gerçekten de ona o kadar olağanüstü davranıyor ki beni yarı yolda bırakmayacağını biliyorum. Ona meslektaşlarımdan ve yardımcımdan çok daha fazla güvenebileceğimi biliyorum. Kondor'un başka bir özürlünün yanında sorumluluğumu belirterek beni daha sıkı bağlamak istediğini anlıyordum. Ancak bu görevi sevinerek yüklendiğimi belirtmek üzere söze karıştım. Elbette ki bana güvenebilirsiniz, Doktor Kondor. Bu 8 gün boyunca her gün oraya gidecek ve en ufak gelişmeyi bile size telefonla bildireceğim. Yine de sanırım, kör kadının üzerinden doktoru anlamlı bakışlarla süzdüm. Hiçbir aksilik ve beklenmedik durumla karşılaşmayacağız. Hatta bundan emin olduğumu bile söyleyebilirim. Kondor hafif bir gülümsemeyle onayladı. Ben de. O anda karısının ağız kenarında hafif bir gerginlik görüldü. bir şeyden rahatsız olduğu anlaşılıyordu. Henüz sizden özür dileme fırsatı bulamadım teminim. Biraz önce size karşı biraz kaba davrandım sanırım. Ama aptal hizmetçi kız birinin beklediğinden söz etmedi. Tabii ben de odada kimin beklediğini bilemezdim. Emerich de bana sizden daha önce hiç bahsetmedi. Doğal olarak odada bekleyenin onu oyalayacak bir yabancı olduğunu düşündüm. İşten eve döndüğü zamanlarda ayakta duramayacak kadar yorgun oluyor. Siz kesinlikle haklıydınız saygıdeğer hanımefendi. Hatta belki de daha sert bile olmanız gerekirdi. Korkarım, lütfen bu samimiyetimi ayıplamayın. Eşiniz hastaları için kendini fazlasıyla hırpalıyor. Her şeyini dedi. Heyecanla sözümü keserek endişeli bir halde sandalyesini benimkine yaklaştırdı. Her şeyini, zamanını, parasını, sinirlerini onlar için feda ediyor. Hastaları uğruna yemiyor, içmiyor, uyumuyor. Herkes onu kullanıyor. Ben de bu kör halimle buna engel olamıyor, onu koruyamıyorum. Onun için ne kadar endişelendiğimi bir bilseniz. Bütün gün tek düşüncem bunlar. Yine yemek yemedi, yine trende, yine tramvayda, gece yine uyuyamayacak, onu uyandıracaklar. Herkes için zaman bulabiliyor. Yalnızca kendisi için asla. Peki bunun karşılığında ona teşekkür eden var mı? Hayır. Hiç kimse yok. Gerçekten kimse yok mu? Doktor gülümseyerek heyecanlı eşine doğru eğildi. Elbette var ama kör kadın hafifçe kızardı. Ama elimden onun için bir şeyler yapmak gelmiyor ki. İşten eve döndüğü zaman her defasında ona bir şey olacağı korkusundan mahvolmuş oluyorum. Ah, onu biraz etkileyebilseniz. Onu kendini feda etmekten biraz alıkoyabilecek birine öyle ihtiyacı var ki. Herkese yardım edilmesi mümkün değil ki. Ama hiç değilse denemek gerek diyen kondor bu arada bana bakıyordu. İnsan bunun için yaşar. Yaşamanın amacı budur. Bu uyarıyı tüm benliğimle algılıyordum. Ancak kararlı olduğumun bilincinde olmam bu bakışlara dayanma gücü veriyordu. Ayağa kalktım. O anda bir anlamda ant içmiştim. Sandalyemi biraz geriye ittiğim sırada kör kadın gözlerini bana çevirdi ve gerçekten üzüldüğünü belirten bir sesle sordu. Gerçekten gitmeniz mi gerekiyor? Ne yazık. Ne kötü. Tekrar gelmeye söz veriyorsunuz, değil mi? Kendimi tuhaf hissediyordum. Ben de ne görüyorlardı ki hepsi bana güveniyorlardı. Bu kör kadının görmeyen gözlerindeki pırıltılarla bana bakmasının, bana neredeyse tamamen yabancı olan bu adamın kolunu dostça omzuma koymasının nedeni neydi? Merdivenlerden inerken beni bir saat kadar önce oraya getiren nedene artık bir anlam veremiyordum. Neden kaçmak istiyordum ki? Ayıdan farksız davranışlı olan bir üstün beni azarladığı için mi? Zavallı sakat bir yaratık bana olan aşkını açıklamaya cesaret ettiği için mi? Biri bana tutunarak ayakta kalmaya çalıştığı için mi? Birine yardım edebilmek olağanüstü bir şeydi. Gerçekten buna değerdi ve karşılığı da görülüyordu. Bunun bilinciyle daha dün kabul edilemeyecek bir fedakarlık olarak nitelediğim bir şeyi kendi isteğimle gerçekleştirmeye hazırdım. Bana karşı olan büyük ve ateşli sevgisinden dolayı o insana minnettar olmak. 8 gün. Kondor'un görevimin süresini belirlemesinden bu yana kendimi tekrar güçlü hissediyordum. İtirafından sonra Edith'le karşılaşacağımız ilk anın korkusunu bir saat kadar yaşamadığımı söyleyemem. Böylesine ihtiraslı bir çıkıştan sonra tam bir kayıtsızlığın olanaksız olacağının bilincindeydim. O ateşli öpüşten sonra ilk bakışta beni bağışladın mı sorusu hiç kuşkusuz saklı olacaktı. Hatta belki daha da tehlikelisi. Aşkıma karşılık verebilecek, katlanabilecek misin diye soracaktı bakışlarıyla. Bu utançtan ve sabırsız bekleyişten sonraki ilk bakışın benim için en kritik, en tehlikeli ve aynı zamanda en belirleyici an olacağını hissediyordum. Yanlışlıkla ağızdan kaçan tek bir sözcük, yanlış bir ifade, ters bir bakış, belli etmemem gereken şeyin açıkça ortaya çıkmasına, kondorun beni ısrarla uyardığı o üzücü, kötü olayın geri dönülemeyecek şekilde gerçekleşmesine yol açabilirdi. Ancak bakışlarımızın bu ilk karşılaşmasından başarıyla çıktığım takdirde hem kendimi hem de onu belki de sonsuza kadar kurtarmış olacaktım. Ancak ertesi gün Kekesfalvaların evine girdiğim anda Edith'in de aynı endişeyi paylaşarak benimle yalnız başına karşılaşmamak için gerekli önlemleri aldığının farkına vardım. Daha antreye girmemle birlikte salondan yükselen neşeli kadın seslerini duydum. Başka zaman olsa konukların bizim beraberliğimizi bozmasına asla izin vermeyeceği bu saatte ilk kritik anları kolayca atlatabilmek amacıyla tanıdıklarını yardıma çağırmıştı. Salona adım atmamla beraber İlona yerinden fırlayarak ya kendi içgüdüleriyle ya da Edith'in uyarmasıyla yanıma geldi ve beni doğruca belediye başkanının karısı ve kızının yanına götürerek tanıştırdı. Kız solgun benizli, çilli, sevimsiz bir yaratıktı. Edith'in ondan hiç hoşlanmadığını biliyordum. Böylece ilk bakışın tehlikesi geçiştirilmiş oldu. İlona beni masaya davet etti. Çay içilip sohbet ediliyordu. Edith anne ile sohbet ederken ben de bu çilli, ukala, taşralı kızla hararetli bir konuşmaya daldım. Bu hiçbir şekilde rastlantısal olmayan oturma düzeni sayesinde Edith'le benim aramdaki gizli, gergin ilişkinin arasına tampon oluşturacak unsurlar yerleştirilmiş oluyordu. Zaman zaman onun huzursuz bakışlarını üzerimde hissetmeme rağmen böylece Edith'le bakışlarımızın karşılaşmasını önleyebiliyordum. İki bayan artık kalkmaya niyetlendikleri zamanda İlona büyük bir beceriklilikle durumu düzenlemeyi başardı. Ben konuklarımızı kapıya kadar geçireyim. Bu arada siz de satranç partisini başlatın. Bu arada benim yolculukla ilgili yapmam gereken bir iki ufak hazırlık var. Ama bir saate kalmadan tekrar yanınızda olurum. Böylece ben de rahatlıkla konuşmaya girme fırsatını bulup kayıtsız bir ifadeyle sordum. Bir parti satranç oynamaya var mısınız? Memnuniyetle diyen Edith, diğer bayanlar odadan çıkarken bakışlarını benden kaçırdı. 42. ayrımın sonu. Sayfa 356.